Ayrım 10. Bir Hristiyan Masalı. Minege'ye Kırık Kanat. Sayfa 148. Son İmparator. Kler'in cilvesine bakınız ki, Doğu Roma'nın ilk imparatoru ile son imparatorunun adı Konstantin olup, her ikisinin de anneleri aynı adı taşıyordu. Helena. Roma demek olan Dünya İmparatorluğu'nun yeni payitahtı Nova Roma'yı 330 yılında kuran ve Büyük Konstantin diye anılan İmparator 1. Konstantin ile çok değer verdiği annesi İmparatoriçe Helena, Hristiyanlığın resmi azizleri arasında kabul edilmişlerdi. Kurucusunun ölümünden sonra Konstantinopolis adını alan o payitahtı, 1453 yılında Osmanlı'ya karşı savunurken ölen 11. Konstantin Palaiologos'un ise cenazesi bile bulunamadı, mezarı da olamadı. İmparatoriçe annesi Helena ise Rum ve Sırp Ortodokslar tarafından Aziz-i Sabır olarak kutsanır. 1450 yılının Mart ayında ölmüş olmasına karşın Konstantinopolis'in Hristiyan alemince yitirildiği 29 Mayıs'ta anılır. Doğu Roma İmparatorluğu başkentinin Osmanlı Sultanı 2. Mehmet'in orduları tarafından fethi o günden bugüne Batı Avrupa'da Konstantinopolis'in düşüşü olarak söylenir. Muzaffer Sultan 2. Mehmet'i bu fethiyle kazandığı Fatih ünvanıyla anan tarih kaynaklarının hiçbirinde Konstantinopolis'in el ve sahip değiştirmesinden Osmanlı fethi diye söz edilmemesi hayli ilginçtir. İstanbul'un fethi adeta Türklere özgü salt Türkçe söylenen bir tamlama. Belki eski Osmanlı topraklarında ya da İslam ülkelerinde de kullanılıyor olabilir, araştırmadım. Ama Batı dillerinde böyle bir adlandırmanın var olmadığı kesin. Sultan Mehmet gençliğine karşın çok iyi yetişmiş, hem siyasal hem de askeri anlamda üstün nitelikli bir hükümdar olmakla kalmayıp, zamanın önünde giden ilerici ve aydın bir kişilikti. Batılı kaynaklara göre annesi büyük olasılıkla Hristiyan kökenli bir cariye olan Fatih, tahta çıktığında 18 yaşındaydı ve Türkçe, Arapça, Rumca, Farsça ile İbranice'yi aynı akıcılıkla yazıp konuştuğu söylenirdi. Bilineni tekrarlamama herhalde gerek yok. Genç Sultan, 2. Mehmet'in son derece zekice hazırladığı kuşatma taktiği, ateş gücü ve donanımlı Osmanlı ordusu karşısında Hristiyan Doğu Roma'nın son kalesi, kadim başkenti Konstantinopolis'in hiç şansı yoktu. Payitahtın 1204 yılındaki Latin işgali ve talandan sonra asla toparlanamayan Doğu Roma topraklarını fetihte, Selçukluların başladığını, Osmanlı Devleti bitirmiş, 1453 yılında kuşatılan Konstantinopolis, mülkü surların çevirdiği günümüz tarihi yarımadasından ibaret imparatorluğun son kalıntısıydı. Zaten 4. Haçlı Seferi'nden öteye, deyim yerindeyse suçüstü ayrışan Latinler ile Ortodokslar arasındaki husumet hiç bitmediği içindir ki, Hristiyanlığın kadim başkenti ve son Roma İmparatoru Osmanlı ordusu önünde Avrupa devletleri tarafından yalnız bırakılmıştı. Oysa kentin Haçlı işgali ve Latin talanı üzerinden geçen 200 yıllık süreçte Hristiyanlığın iki kutbu arasında yakınlaşma çabaları yok değildir. Ne var ki son toplamda artık Ortodoks ve Katolik diye ayrışan iki Hristiyan cemaat arasında yüzyıllardır bitmeyen, hatta eskidikçe yakıcı bir kine dönüşen husumet, ruhban sınıfları arasındaki teorik yakınlaşmanın toplumsal anda pratiğe yansımasını engellemiştir. Konstantinopolis'in Osmanlı tarafından alınacağı artık belli olduğunda, İmparator Konstantin Palaiologos ve Doğu Romalı din adamlarının Batı Roma'ya yaptığı acıklı yardım çağrıları, Papa 5. Nikolas tarafından olumlu karşılanmasına rağmen Avrupalı hükümdarlar nezdinde yanıtsız kaldı. Konstantinopolis'in ayrıcalıklı müttefiki, Galata'da ticaret kolonisi olan Ceneviz, İmparator Konstantin Palaiologos'un askeri yardım isteğini Papa'nın aracılığına rağmen reddetti. Yardım sözü veren Venedik Cumhuriyeti ise 1453 Ocak ayında Haliç'e savaş gemileri ve 400 asker gönderdi. Ancak Venedikliler, Fatih'in kuşatma gücünü görünce savaşın kaybedilmesinin kaçınılmaz olduğunu anlamakta gecikmediler. Ve 26 Şubat gecesi kentten kaçmak isteyen birkaç yüz İtalyanı da gemilerine bindirip sessizce ayrıldılar Haliç'ten. Osmanlı kuşatması Şahi toplarının ilk ateşleriyle 6 Nisan'da başlamıştı. 20 Nisan 1453'te Papa'nın kendi parasıyla yiyecek ve mühimmat doldurup silahlandırdığı 3 Ceneviz savaş gemisi Konstantinopolis'e vardı. Özel Galata bölgesindeki Ceneviz kolonisiyle Ceneviz'den gönüllü gelen genç şövalyeler de Doğu Roma'nın kutsal başkentini Osmanlı'ya karşı savunmaya hazırdı. Genç gönüllülerin başında Ceneviz soylusu ve kuşatma muharebesi uzmanı Giovanni Giustiniani Longo vardı. Ceneviz devleti İmparator Konstantin Palaiologos'un imdadına koşmayı reddettiğinden Komutan Longo, 400 Ceniviz askeri ve Ege adalarından topladığı 300 Yunanlı savaşçı ile iki gemilik ordusunu kendi parasıyla oluşturmuştu. Fatih Sultan Mehmet, 29 Mayıs'ta Konstantinopolis'in fethiyle sonuçlanacak savaş için tarihin en büyük ordusunu değil ama silahları, tekniği ve stratejisi açısından o güne değin görülmemiş modernlikte bir vurucu güç toplamıştı. 100 bin kişilik ordusu, 80 bin düzenli askerin yanı sıra 20 bin başıbozuktan oluşuyordu. Kuşatmadan bir yıl önce Macar asıllı mühendis Urban'a, Şahi topları diye anılan zamanın en büyük, en ağır ve en etkili iki topunu döktürmüştü. 22 Nisan'da karadan Haliç'e indirdiği Osmanlı donanması 70 gemiden oluşuyordu. İmparator Konstantin Palaiologos'un bizzat katılıp cesaretle vuruşarak öleceği savaşta Konstantinopolis'in savunma gücü ise son toplamda şöyleydi. Denizde Haliç'e demirli 8 Venedik, 5 Ceneviz, 1 Ancona, 1 Katalunya, 1 Provence kadırgası ile Doğu Roma donanmasından geriye kalan 10 savaş gemisi vardı. Karada durum daha da işler acısıydı. Surların savunmasını asker olsun, sivil olsun üstlenen ahali, saray erkanı ve ruhbanlar dahil 4983 Rum ile 2000'den az yabancı gönüllüden oluşuyordu. Başka bir deyişle 22 kilometrelik surları hepi topu 7000 kişiyle korumaya çalışıyorlardı. Bizim tarih kitaplarımız Konstantinopolis'in fethini sanki yenilmez ordulara karşı kazanılmış muazzam bir zafer olarak anlatır. Elbette muazzam bir zafer, çağ kapatıp çağ açan bir olgudur. Doğu Roma İmparatorluğu'nun pul kadar kalan son kalesi ve başkentinin Osmanlı tarafından alınması. Ama zaferin büyüklüğü hasmın karşı koyma gücünü abartmaktan geçmez, geçmemelidir. Fatih Sultan Mehmet'in hem üstün komuta zekası hem de olağanüstü donanımlı 100 bin kişilik ordusuna ve Urban'ın dev toplarına karşı bir aydan fazla direnebilen Konstantinopolis'i umutsuzca savunan 7 bin kişinin de hakkını vermek, cesaret ve kahramanlık gösterdiklerini kabul etmek gerekir. Örneğin kendi cebinden ödediği 700 asker ve 2 gemiyle Konstantinopolis'in savunmasına gönüllü katılan Ceneviz Şövalyesi Giustiniani Longo korumak için savaştığı surlarda bir destan yazmıştır. Öyle ki Longo bir Osmanlı okuyla ölümcül yaralanıp askerleri tarafından bindirildiği gemiyle tahliye edilince savaşın kaderinin değiştiği ve geride kalanların yenildiği kabullendiği söylenir. Ağır yaralı Longo vatanı Cenova'yı bir daha görememiş, yolda ölmüştür. Keza İmparator Konstantin Palaiologos bütün emperyal simgelerini çıkarmış, rütbelerini sökmüş, başkentini savunanların arasına karışarak iç surlarda sıradan bir asker gibi dövüşmüş ve 29 Mayıs fetih günü askerleriyle birlikte öldürülmüştür. Cesedinin ne olduğu, nereye gömüldüğüne ilişkin söylentilerden biri Osmanlı askerleri tarafından mor çizmelerine işli emperyal simgeden tanındığıdır. Ama John Julius Norwich'e göre bu doğru olsaydı Fatih Sultan Mehmet yenik imparatora mutlaka saygı gösterir ve kendisine uygun bir mezar yaptırırdı. En yüksek olasılık kuşkusuz Konstantin'in askerleriyle birlikte bir toplu mezara gömüldüğüdür. Osmanlı'nın Osmancıklarda olmayan tarih bilinci ve sanat saygısı. Muzaffer Osmanlı orduları 29 Mayıs 1453 günü Konstantinopolis'e girdiler. Henüz 21 yaşında olan Fatih Sultan Mehmet, bir çağ kapatıp bir çağ açtığının ve Hristiyanlık aleminin ilk Roma İmparatorluğu'nun sonuncu başkenti, dünyanın en narin coğrafyasında kurulmuş en yüksek uygarlığın payitahtını fethettiğinin bilincindeydi. Üstelik böyle bir fethin değerini bilecek kalibrede çok bilgili ve aydın bir kişilikti. Dolayısıyla 1204 Latin talanından sonra gelen imparatorların az çok eski gösterişini kazandırmaya çalıştıkları Konstantinopolis'in mimari eserlerine ve paha biçilmez sanat yapıtlarına zarar gelmesini hiç istemiyordu. Geleneğe uyarak ordusuna zafer sonrası 3 gün süreyle başkenti yağmalama izni vermişti. Ama sanatsever vicdanı 3 güne bile dayanamadı. Yağma iznini 1. günün sonunda kaldırdı. Asker de itiraz etmedi. Osmanlı'nın Konstantinopolis'i bir gün süren yağması 1204'te Latinlerin yaptığı talan ve başkente verdiği zararın yanında devede kulak bile değildir. Ama batılı kaynaklar bu yağmaya ilişkin çoğu uyduruk sahneleri ileride Türklere barbar denilmesini kolaylaştırmak amacıyla abartmıştır da abartmıştır. Oysa Fatih, Roma'nın eski başkentini hiçbir Hristiyan işgalcinin göstermediği bir titizlikle kurulmuş, ayakta kalan tüm binaları onartmıştır. Hatta camiye çevirtmekle yetindiği kiliselerdeki İslam'a aykırı mozaiklere, fresklere bile dokundurmamış, üstlerinin kah mermer tabaka, kah eserin orijinaline zarar vermeyecek sıva ile kapatılmasını sağlamıştır. Fantastik kurgusuna karşın, tümüyle tarihsel gerçeklere dayanarak yazdığım Destina başlıklı romanımda Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a girişini şöyle anlatırım. Beyaz atının üstünde Ayasofya'ya doğru yola çıktığında öğleden sonraydı. Üstünde altın ve gümüş işlemeli kaftanı, rahvan sürdüğü safkan Arap atını attırdığı her adımda, büyük tarihi bıraktığı nal izinin tadını çıkarır gibi ağır ilerliyordu. Arkasından saray erkanı, vezirler ve ulema geliyordu. Atından tapınağın içine girince indi ve Konstantinopolis'te ayağını ilk kez Ayasofya'nın kutsal zeminine bastı. Sunağa yaklaşınca bağırdı. Allahu Ekber! Dünyada eşsiz kubbenin altında toplananlara katlayarak geri gönderdiği bu haşmetli, olduğunca ürkünç nara üzerine Şeyhülislam tekbir verdi ve hep birlikte namaza duruldu. Megalo Ekklesia cami olmuştu. Konstantin Augusto, Büyük Konstantin, yapımını emrettiğinde yıl 325 idi. İnşası 5 yıl, 10 ay, 10 gün sürmüştü ve bir Apollon tapınağının üstüne kurulmuştu. Devran dönüyordu. Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya'dan sonraki durağı yine Konstantin Augusto'nun 1100 yıl önce yaptırdığı emperyal saray oldu. Osmanlı'nın genç sultanı sarayın viran ve karanlık koridorlarında yürürken bu kez bir dua değil, Şehname'den bir mısra okudu. Örümcek Kisra'nın penceresinde perdedarlık yapıyor. Baykuş Efesiyab'ın Saka, İskit Türklerinin ilk büyük hakanı Alpertunga kalesinde nöbet bekliyor. Bugün İstanbul'un Şanlıurfa tarihinden kalan ne varsa, Fatih ve onun gibi dinine aykırı sanat eserlerini bile yok etmeyip, gizleyip korumakla yetinen Osmanlı sultanlarına borçluyuz. Eğer Fatih Sultan Mehmet olmasaydı, örneğin Kariye Camii'nin içerdiği muhteşem mozaikler kalmazdı günümüze. Keza Ayasofya'nın dünya mirası mozaikleri fresklerinden mahrum kalırdık. Zaten Ayasofya'nın bina olarak kütlesi de başta Mimar Sinan, Osmanlı saray mimarlarının sürekli bakımı, destek ve güçlendirme çalışmaları sayesinde ayakta kalmıştır. Günümüz Türkiye'sinde özelinde Batı basını, genelinde yandaşları tarafından Neo Osmanlı diye anılmaktan pek hoşlanan ve Osmanlı tarihine sahip çıkmakla övünen muktedirler, İstanbul'un tarihini 1453'te başlatıyor ve zaten öncesini bilmedikleri gibi bilmediklerini de öğretemiyorlar. Oysa Osmanlı hanedanı, saray erkanı ve aydınları imparatorluğun başından sonuna bugünkü muktedirlerin hiç mi hiç farkında olmadıkları kadim bir gerçeği asla unutmadılar. Konstantinopolis tam 1123 yıl boyunca Roma İmparatorluğu'nun başkentiydi. İstanbul'un Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne bize aidiyeti ise henüz 600 yıl bile değil. Oysa kendisinden önceki tarihin mirasına sahip çıkmayanların, tarihe bırakacağı mirasa da gelecek sahip çıkmaz. Bu böyle biline. Aydınlanmanın kan pahası. Protestan isyan. 29 Mayıs 1453'te Osmanlı orduları Konstantinopolis'e girerken, Haliç'ten sessizce demir alan Venedik ve Ceniz gemileri başkentten kaçan sığınmacılarla doluydu. Her sığınmacı, kentin düşüşüne ilişkin yeni bir ayrıntıyı ve dövüşerek ölen imparatorun trajik sonunu anlatıyordu. Katolik Batı Roma, yani Avrupalılar, sanki Ortodoks Doğu Roma'yı her anlamda zayıflatan, kadim başkentini hilal orduları önünde yalnız bırakan onlar değilmiş gibi sarsıldı Konstantinopolis'in kaybıyla. İsevilerin Kudüs'ün kaybından sonraki en kutsal mekanı da Osmanlı fethiyle Haç'tan Hilal'e geçiyordu. Hristiyanlığın ilk başkenti zaten birkaç yüzyıl sonra da İslamiyet'in payitahtı olacak, Roma burçlarında hilafet bayrağı dalgalanacaktı. 800 yıllık bir sahtekarlığın üstünde oturan Papa, Hristiyan alemine önderlikte rakipsizdi artık. Ama Avrupa'da kaynıyor, uygarlık ve bilim gelişiyor, Roma Kilisesi'nin sultasındaki ruhban sınıfı kadar Papa'ya körü körüne bağlı müminlerin yaşamın gerçekleriyle çelişen din dogmalarına doğru bilgiye ulaşmayı engelleyen yasaklara bakışı da değişiyordu. Hristiyan ve Yahudi kültürü takvime bağlı yazılı belgeye İslamiyet'ten daha çok önem verip sakladığı içindir ki tarih bilimini de onlar icat etmiştir. A'dan Z'ye tüm kurallarını koydukları tarih biliminde de geçmiş zamanları, dönemleri ayıran çağların ne zaman bitip ne zaman başladığına da elbette onlar karar vermektedir. İslami kültürden gelen biz Türkler, işte Hristiyanların yazdığı bu dünya tarihinde İstanbul'un fethiyle Orta Çağ'ı kapatıp yeni çağı açmış olmakla övünürüz. Haklıyızdır da. Ama örneğin son zaman tarihçilerinin Orta Çağ'ı kapatan Öge'nin başlı başına onların jargonuyla Konstantinopolis'in düşüşünün ya da bizim jargonumuzla İstanbul'un fethinin olmadığını ileri sürdüğünden de haberimiz yoktur. Modern tarihçiler çok övündüğümüz fetih olgusunu artık Orta Çağ'ı bitiren yegane etken de 1453'ü kesin tarih kabul etmiyorlar. Özellikle Hristiyan alemini çok uzun süren bir bağnazlığa gömen Orta Çağ karanlığının yavaş yavaş kalktığı aydınlanma sürecini 1450'den 1517'ye kadar yayarak şok tarihler olarak birden fazla dönüm noktası öneriyorlar. Bunlardan birincisi, Gutenberg'in mobil metal harflerle geliştirdiği ve baskı tekniğinde devrim yapan matbaasında 1452 ile 1454 yılları arasında bastığı tarihin ilk matbu kitabı 42 satırlık İncil. Matbaanın icadı, her türlü kitabın ve tabii bilginin yaygınlaşması, insanların okuyarak gözünün açılması demekti. İncil'in basılmasından öteye ise papaların keyfi kararlarını ve papalık devleti demek olan Roma Katolik Kilisesi'nin zırva sardığı dolmaları tartışılmaz din dogmaları diye yutturmak zorlaştı. İkinci tarih önerisi elbette 1453'te İstanbul'un fethi. Üçüncüsü 1492 yılında olanlar. İspanya'nın Katolikler tarafından yeniden fethinin Reconquista tamamlanması, Amerika kıtasının keşfi. Ki bunlardan birincisine ilişkin ayrıntıya dikkatinizi çekmek isterim. İspanya'daki son İslam devleti Granada emirliğini ortadan kaldıran ve Hristiyanlığı kabul etmeyen Müslümanlar ile Yahudileri İber Yarımadası'ndan silip atan İspanya Kraliçesi 1. Isabella, Reconquista'yı Konstantinopolis'in rövanşı olarak sunar. Modern tarihçilere göre Orta Çağ'ı kapatan 4. ve sonuncu dönüm noktası ise 1517'de Almanya'da Martin Luther tarafından başlatılıp Fransa'da Jean Calvin tarafından sürdürülen Protestan Reformu'nun başlangıcıdır. Protestan Reformu her şeyden önce Papa'nın yeryüzündeki tanrısal iktidarına, Potestas, dayanarak devletlerin ve müminlerin üstünde kurduğu baskı ile Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı ruhban sınıfının haksız zenginleşmesine karşı çıkan ahlaklı din adamlarının isyanıdır. Bu din adamları kilisenin yapılanmasında ve Hristiyanlık dogmalarında reform talep etmektedir. Zaten reform hareketinin doğuracağı yeni mezhep, Roma Katolik Kilisesi ve Papa'nın Hristiyanlığın özüne aykırı kurumsal yozlaşmasını protesto ettiği için Protestan Kilisesi adını alacaktır. Din yapılanmasında reformu savunan Protestan mezhebi, Hristiyanlık aleminin Ortodoks ve Katolik olarak ayrışmasından sonraki en büyük kırılmadır. 1517'den öteye, başta Almanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere, İsevi müminlerin Katolik ve Protestan ayrımıyla bölündüğü Avrupa kıtasında 100 yıldan fazla sürecek din savaşları başlamış, halklar arasındaki katliamları, devletler arası kanlı çatışmalar izlemiştir. Katolikler ile Protestanlar arasındaki sonuncu ve kalıcı barış 1648'de yapılan Münster Anlaşması ile sağlandı. Ama bu kanlı sürecin sonunda Avrupa'da din birliği de kalmadı. Protestan hareket, Anglikan, Kalvinist, Lüteryan gibi pek çok reformcu kilisenin kurulmasına ve özelleşmesine yol açtı. Hristiyanlık öğretisi, temsiliyeti, hatta dogmalarını yeniden yorumlayan bu kiliseler, Papa'nın evrensel önderliğini, yeryüzü iktidarını, devletler üstü yetkilerini ve Roma Katolik Kilisesi'nin tüm kiliseler üstündeki otoritesini reddettiler. Almanya'nın güneyi Katolik ve Papa'ya sadık kalırken kuzeyi Protestanlığı benimsedi. Keza Hollanda ile İsviçre halkları hemen yarı yarıya Katolik ve Protestan diye bölündü. İngiltere Krallığı'nda Papa ile bağları kopartan Anglikan Kilisesi kuruldu. İskandinav ülkeleri geniş genelinde Protestanlığı seçerken, örneğin Polonya, İspanya, Avusturya ve İtalya baştan sona Roma Katolik Kilisesi'nin yanındaydı. Protestanların azınlık ve iktidardaki kralların Papa'ya sadık kaldığı Katolik Fransa ise öteden beri kilisenin büyük kızı sayılıyordu. 1789 Fransız devrimi sırasında dine karşı güdülen kin, kiliselerin yakılıp yıkılması ve papazların giyotine gönderilmesi halkın mümin yarısının daha da bilenmesinden başka işe yaramadı. Bugünkü cumhuriyetçi, üstüne laik Fransa'nın çoğunluk nüfusunu oluşturan Katolikler, hala Roma Katolik Kilisesi'nin öncelikli kız evladı olmakla övünürler. Günümüzde Papa'yı Hristiyan aleminin ruhani lideri değil, sadece Katolik Kilisenin başpatliği kabul eden ve Vatikan'daki törenlere de Katolik Kilisesi ile iyi ilişkiler temelinde katılan Ortodoks, Protestan, Anglikan ve benzeri mezhep ruhbanı, ortak din kurultaylarında aynı bağımsızlığı sergilerler. Ama bu bağımsızlık ortak kararlar alınmasını İSV çatıyı savunmak için ittifaklar yapılmasını elbette engellemez. Ne var ki değişik mezheplere ait ruhban sınıfının bilinç altında ve müminlerin ise bilinç üstünde bile kapanmayan bir bellek yarası vardır. Ortodokslar ve Protestanlar Katoliklerden gördükleri zulmü unutamazlar. Ama Katolikler bu zulüm tarihinden sanki Katolik Kilisesi sorumlu değilmiş gibi asıl Hristiyanların kendileri olup ihanete uğradıklarını düşünürler. Ve 1517'den 1648'e kadar Avrupa'yı kana bulayıp sözde aynı Tanrı'ya tapan, aynı oğula inanan ve aynı kitabı kutsayan, İsa'nın kuzularını birbirine boğazlatan bu kanlı bölünme sürecinde Protestanların Papa'nın otoritesini gayrimeşru ilan etmek için kullandıkları en önemli gerekçe neydi sizce? Elbette ki papalık makamı ve devletinin bir sahtekarlık üstüne kurulduğu gerekçesine dayandılar. Konstantin'in sahte vasiyetini kullandılar. Lorenzo Valla'nın 1506'dan beri matbaada basılıp dağıtılan Konstantin'in sahte ve yalan bağışına dair bildirisi, Protestan reform öğretisini biçimleyen din bilginlerinin adeta İncil'den sonra üzerinde en çok düşünüp yazdıkları bir rehber haline gelmişti. Ne gariptir ki bir zamanlar Roma'daki papalık makamından İtalya'nın tamamına yayılan papalık devleti yaratmaya ve papaları, hükümdarların hükümdarı, tüm Hristiyan aleminin en üst otoritesi kılmaya yarayan sahtekarlık, 900 yıl sonra Hristiyanlığı ikinci kez bölüyor ve papanın evrensel önderliğine de son veriyordu. İlahi adalet bu muydu, hak yerini bulmuş muydu gerçekten? Ne gezer? 10. ayrımın sonu, sayfa 163.